yorumunu yapmakta olduğumuz Habakuk kitabının 3. bölüm 3. ayetine geldik bu programımızda. Bundan sonraki ayetlerin başlığına Tanrı'nın programı adını koyabiliriz. Ben bu bölümde arka planda 3 kişinin var olduğunu düşünüyorum. Ne var ki? Bunların hiçbiri adlarıyla anılmamaktadır. Çünkü bu insanın Tanrı için yaptıklarını anlatan bir mezmur değil ama Tanrı'nın insan aracılığıyla yaptıklarını anlatan bir mezmurdur. Burada söz edilen kişilerin adlarıyla anılmamaları bu nedenledir. Kutsal kitap uzmanlarının birçoğu burada iki kişinin var olduğu görüşündedirler. Ama ben 3-6 ayetlerde İbrahim peygamberden, 7-10 ayetlerde Musa peygamberden, 3. bölüm 11-15. ayetlerde de Yeşu'dan söz edildiği düşüncesindeyim. Bununla birlikte birçokları 3-10 ayetlerde sadece Musa'dan söz edildiği görüşündedirler. Habakuk 3. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Tanrı Tema'dan ve kutsal Paran dağından geldi. Sela. Onun görkemi gökleri kapladı ve dünya ona sunulan övgüler ile doldu. Şimdi Teman İsrail'in güneyinde Edom bölgesinde, Paran ise Sina Yarımadası'na yakın bir yerdedir. Birçokları bunun İsrailoğullarının Mısır ülkesinden çıktıkları zamana işaret ettiğini düşünmektedirler. Ne var ki anımsayacaksınız, İbrahim peygamberin Mısır'a gitmesi o zamandan çok daha önceydi. Sela sözcüğü mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Üçüncü ayette Tanrı Teman'dan ve kutsal Paran dağından geldi diyor ve sonunda Sela diyor. Bu sözcüğün yani Sela sözcüğün burada geçmesi üçüncü bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu göstermektedir. Sela sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden farklı görüşler vardır. Bazıları bunun müzikte bir tür dur işareti, nefes almak için verilen ara olduğunu söylerler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde müziğin daha güçlü hissedilebilmesini sağlayan davulların çalınmaya başlanması gerektiğini belirten bir işaret olduğunu düşünürler. Ben müzikten biraz anlarım. Bazen bir ilahi yazıp bestelerim. Bence bu Sela sözcüğü bir tür dur, bak ve dinle anlamına geliyor. Çocukluğumda semtimizden geçen tren yolu üzerindeki bir geçitten her ne zaman geçsem yolun yanında direğin üzerinde dur, bak ve dinle yazılı bir tabela görürdüm. Sanırım Sela sözcüğü de buna benzer bir anlam taşımaktaydı. Tanrı bu sözcük aracılığıyla şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle diyordu. Mezmur müzik eşliğinde okunurken bu noktaya gelindiği zaman mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe çıkarır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. Sela sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılırdı. Bu ayette Musa peygamberden mi yoksa İbrahim peygamberden mi söz ediliyor sorusunun pek önem taşıdığını zannetmiyorum. Sonuçta Tanrı bu adamların her ikisiyle de beraberdi. Burada Tanrı'nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu. Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değildir. Ama İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak, onun yüreği Tanrı'ya yönelik hamdlarla doluydu. Ve Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarının yüreği de en azından başlangıçta hamd ve övgü duygularıyla doluydu. Tabii daha sonra çölde yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamd yerine imansızlıkla ve şüpheyle doldu. Onun haşmeti ya da Tanrı'nın yüceliği gökleri örttü. Bugün Mesih imanlısı olan bizler Tanrımızın yüceliği karşısında büyük bir heyecan duymalıyız. Çünkü bizim Tanrımız gerçekten çok görkemli, çok kudretli ve harikulade bir Tanrı'dır. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizi ellerinde diyor Habakuk 3. bölüm 4. ayette. Evet, onun parıltısı ışık gibiydi. Ya da güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor. Burada onun elinden çıkan ışınlardan söz ediyor ve güneş çıktığı zaman onun ışınları bize kadar ulaşıyor, değil mi? Burada onun gelişiyle ilgili bize verilen görüntü budur. Sanıyorum Rab İsa kilisesini yani imanlılar topluluğunu yeryüzünden almak için geri geldiği zaman ilk gelişinde Betlehem'de olmayan bir yücelik orada var olacaktır. Yine yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı yücelik ortaya çıkacaktır. Ve kuvvetinin gizlenmesi oradaydı. Başka deyişle Tanrı'nın yüceliği onu öylesine kaplayacak ki siz onu göremeyeceksiniz. Tanrı'nın yüceliğini yine Tanrı'nın kendi yüceliği gizleyecekti. Bu değerli dostum bir tanrısal gizdir. İmanlıların bunu kabul edip saygıyla karşılamaları gerekir. Habakkuk 3 ayet 5. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra, ardı sırada ölümcül hastalıklar. Bu sözler Musa peygamberin Mısır'da yaşadığı zamana, o dönemde görülen 10 beleye uygun düşmektedir. Ama öte yandan İbrahim peygamberin yaşamına da uygun düşebilir. Çünkü İbrahim peygamberin Mısır'da bulunduğu zamanda da ülkede benzer kıtlıklar, veba ve çeşitli diğer belalar yaşanmıştı. 6. ayet, duruşuyla dünyayı sarstı, titretti ulusları bakışıyla yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir. O durdu ve dünyayı ölçtü. Hatırlarsanız Tanrı İbrahim peygambere bu toprakları sana vereceğim demiş ve vereceği bu toprakları İbrahim'e ölçmüştü. Tanrı bu toprakları İbrahim'e vermiş olması nedeniyle yeryüzünün tüm uluslarını yeni baştan bir düzene, bir sıraya koymuştur. Bunun da kutsal kitabın ilginç gerçeklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. O baktı ve ulusları sarstı ve kadim dağlar parçalandılar. Ebedi tepeler baş eğdiler, onun yolları ebedidir. Tanrımızın işleyiş biçimleri gerçekten çarpıcı, gerçekten akılları durdurucudur. Evet, 3. bölümdeki bu mezmurun çok güzel bir mezmur olduğunu söylemem gerekiyor. Kuşan çadırlarını sıkıntıda gördüm, Midyan diyarının çadır etekleri titrediler diyor 7. ayet. Kuşan çadırlarını sıkıntıda gördüm. Burada geçen Kuşan sözcüğü Etiyopya eski adıyla Habeşistan'dır. Midyan diyarının çadır etekleri titrediler. Hatırlarsanız Musa peygamber bir zaman için Midyan diyarına gitmişti. Bazı kutsal kitap yorumcuları Musa'nın Firavun'un kızının evlatlığı olarak Etiyopya ile bazı ilişkileri yönlendirdiğini düşünmektedirler. Tabi bu konuda belirli bir kanıt gösterilemiyor ama dediğimiz gibi bu sadece bazı kişilerin yorumu ama biz şunu biliyoruz ki Musa peygamber sözlerinde ve yaptığı işlerde çok güçlü biriydi. Habakkuk 3 ayet 8. Ya Rab nehirlere mi öfkelendin? Gazabın ırmaklara mı yoksa denize mi kızdın da atlarına yenilmez savaş arabalarına bindin? Burada İsrailoğullarının Kızıldeniz'den ve Ürdün nehrinden geçişlerinden söz edilmektedir. Tanrı onlar geçebilsin diye suları açmıştı. Bu ayetteki sözlerin İbranice orijinali çok daha kafiyeli ve kulağa güzel gelir. İbranice'de şiir dilinde yazılan bu sözler Tanrı'nın yolları engellediği gerekçesiyle sulara kızmadığını, tam tersine İsrailoğulları rahatlıkla geçebilsin diye ilkin Kızıldeniz'in sonra da Ürdün nehrinin sularını aştığını belirtir. Yayını büsbütün gerdin, kılıfını oklarla doldurdun, sela. Yeryüzünü ırmaklarla yardın, Habakkuk 3 ayet 9. Yayını büsbütün sıyırdın, kılıfını oklarla doldurdun ve sonra sela diyor. Tanrı kendi antlaşmasını, vaatlerini insanların yararı için veriyordu. Buradaki sela sözcüğü daha önce de dediğimiz gibi davulcuya, davulunu şimdi daha hızlı vurmaya başla diyen bir tür işaret sözcüğüdür. Bu davul sesi dinleyenleri uyandıracak, böylece onların Tanrı'nın söylediklerini iyice dinlemelerini sağlayacaktı. Yeryüzünü ırmaklarla yardın. Şöyle bir durup Tanrı'nın yeryüzünü ırmaklarla nasıl yardığını hiç düşündüğünüz oldu mu? Irmaklar ve nehirler yeryüzünü baştan aşağı kesen büyük dilimler gibidirler. Burada karşımıza oldukça figüratif ama gerçekçi bir resim çıkmaktadır. Dağlar seni görüp ağrıdan kıvrandılar. Seller akıp geçti, engin sesini çıkardı ve ellerini yukarı kaldırdı. Habakkuk 3 ayet 10. Musa peygamber Tanrı'nın yasalarını almak için Sina Dağı'na çıktığı zaman dağ büyük bir gürültüyle sallanmış ve İsrailoğulları korkudan Sina Dağı'na yaklaşmaya cesaret edememişti. Tanrı'nın kendileriyle konuşmasını istememişlerdi. Tamamen korku içerisindeydiler. Bu ayetler Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarını nasıl kurtardığını çok güzel resimlemektedir. Tanrı önce İbrahim'le bir antlaşma yapmıştı ve bu iyi bir antlaşmaydı. Daha sonra Tanrı İsrailoğullarını tutsak bulundukları Mısır'dan kurtarmak için Musa ile başka bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma da iyi bir antlaşmaydı. Ve Tanrı onlara söz verdiği gibi onları Mısır'dan ve Mısırlıların elinden kurtardı. 11. ayette örtülü de olsa Yeşu'dan söz edildiğini söyleyebilirim. Yeşu'nun bu sözlerde geri planda olduğu açıktır ama daha önce de dediğim gibi buradaki kişilerin kim oldukları adlarıyla belirtilmemiştir. Çünkü burada vurgulanmak istenen şey insanların ne yaptıkları değil ama Tanrı'nın ne yaptığıdır. 11. ayette uçuşan oklarının ışığından, parlayan mızrağının ışıltısından güneş ve ay yerlerinde durdular. Güneş ve ay yerlerinde durdular. Sadece bu söz burada Yeşu'dan söz edildiğini kanıtlamaya yeterlidir. Uçuşan oklarının ışığı, parıldayan mızrağının parıltısı. Bu sözler güneşin parıltısının parıldayan mızrak gibi olduğunu gösterirler. 12. ayette, gazap içinde ilerledin yeryüzünde diyor, ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin. Tanrı İsrail oğullarını söz verdiği topraklara soktuğu zaman, orada yaşamakta olan Amoriler günah içerisinde yaşadıklarından dolayı o topraklardan uzaklaştırılmıştı. Yeriha kentinin bulunduğu bölgede yerleşen Amoriler zührevi hastalıklar yüzünden kırılıyordu. Tüm insanlığı bu hastalığa bulaştırmasınlar diye Tanrı onları bulundukları o bölgeden uzaklaştırmıştı. Bugün AIDS'in insanlığı tehdit etmesi gibi o günlerde de Amorilerin hayatında bulunan zührevi hastalıklar o günün dünyasını tehdit etmekteydi. 13. ayet, kendi halkını seçtiğin ulusu mesettiğini kurtarmaya geldin, kötü soyun başını ezdin, soydun onu tepeden tırnağa selam. Habakkuk 3 ayet 13. Burada geçen mesedilmiş olan teriminin İsrail'den mi yoksa Mesih'ten mi söz ettiği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Ben şahsen burada Mesih'ten söz edildiği düşüncesindeyim. Kendi halkının kurtulması için mesedilmiş olan ile sağlanan kurtuluş için çıktın. Buradaki mesedilmiş olan kişi insanlığın kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Kötünün evinden boyuna kadar temeli açarak çatısını ezdin selam. Müzik eşliğinde söylenen bu mezmur sözlerinde mesedilmiş olandan söz edildiği anda müzik doruğa ulaşacak ve bunu söyleyen şarkıcılar seslerini en yükseğe çıkaracaklardı. Bu sözler kendilerine sağladığı kurtuluş için bu insanların Tanrı'ya yükselttikleri büyük bir hamd ilahisidir. Tanrı onları Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarmış, Yeşu aracılığıyla söz verilen topraklara sokmuştu. Ama bütün bunlar Tanrı'nın işleriydiler. Onun askerinin başını kendi kargılarıyla deldin. Beni dağıtmak için kasırga gibi gelmişlerdi. Onların sevinci sanki düşkünü gizlice yutmak idi. Sen denizi kuvvetli sular yığınını atlarınla çiğnedin. Habakkuk 3, 14-15. Ayetler. Bu sözlerde Tanrı vaatlerinin güzelliğini ve onun bu insanlara sağladığı kurtuluşu görmekteyiz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bütün bunlara Habakkuk peygamberin gösterdiği tepkiye gelmiş bulunuyoruz. Yüreğimin arzusu bu küçücük peygamberlik kitabının ve bu bölümün bu son 1-2 ayetinde geçen o derin sözlerin yorumunu layık olan bir şekilde sizlere aktarabilmeyi çok isterdim. Bu ayetlerdeki sözler kutsal kitabın en güzel sözlerindendir. Dediğim gibi yüreğimin arzusu bu ayetlerde yatan derin anlamı ve değeri az da olsa size layığıyla anlatabilmemdir. Sesini duyunca yüreğim hopladı, seyirdi dudaklarım, kemiklerim eridi sanki, çözüldü dilimin bağı. Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim. 16. ayet. Bu kitabın ve de üçüncü bölümün sonunda Habakuk peygamber bize kendi kişisel deneyimini anlatmaktadır. Kitabın başında da görmüş olduğumuz gibi Habakuk kitabına kendi kişisel bir deneyimiyle başlamıştı. Şimdi ise bütün bunlara göstereceği fiziksel tepkileri söylüyordu. Bazı kriz olaylarla ya da yaşamınızda çok acil bir olayla karşılaştığınızda hiç bedeninizin titrediği olmuş mudur? Ama Habakuk'un bedeni titremişti. Bakın şöyle diyor: İşittim ve bedenim titredi. Sesinden dudaklarım seyirdi. Sizin de korkudan nefesinizin, sesinizin kesildiği oldu mu? Eminim çoğumuzun başından böyle tecrübeler geçmiştir. Benim başımdan böyle bir şey geçti. Aklıma geldikçe hala gülüyorum. Bir keresinde bizim köyümüze gitmiştim. Akşam saatlerini arkadaşlarla kahvede geçirdikten sonra köyün bir kilometre kadar dışında bulunan bir çeşmeye kadar yürümek ve biraz suyundan içmek istemiştim. Köyün dışına çıkmıştım. Hiç ışık yoktu. Zifiri karanlıkta önümü görmeden yavaş yavaş ilerliyordum. Geçtiğim yerlerde bahçeler ve zeytin ağaçları olduğunu biliyordum. Karanlıkta yavaş yavaş ilerlerken henüz yolun yarısındaydım ki birden önümde hemen yanı başımda bir ayak sesi duydum. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Ben köyün içinden çıkıp geldiğim için köyün ışıkları benim arkamdaydı. Ben karanlığa doğru yürüyordum ama karşı yönden bir adam geliyormuş, beni fark etmiş. Tam yanından geçerken ayağını sert bir şekilde yere vurmuştu. Ben korkudan ne yapacağımı bilemedim. Sesim, soluğum çıkmamıştı. Kalbim küt küt atmaya başlamıştı ve çok hızlı bir şekilde geriye koştum. Bir daha mı tövbe? Bir daha karanlıkta önümü görmediğim yerlerde yürür müyüm? Bu bana büyük bir ders olmuştu. Geceleyin karanlıkta kimselerin olmadığı yerde ne işim vardı? Allah'tan ucuz atlattık. Yoksa böyle ani panik hallerde insanın kalbi de durabilir. Habakuk böyle bir tecrübe yaşadıktan sonra çürüklük kemiklerime giriyor demişti. Yani kendi başına ayakta duramıyordu. Birisinin desteğine ihtiyacı vardı. Durduğum yerde titriyorum. Çünkü sıkıntı gününü, bizi basacak kavmin çıkmasını sükunetle beklemeliyim diyordu. Evet, Habakuk peygamber Tanrı'nın yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte olduğunu ve önlerindeki zamanın sıkıntılı ve güç bir zaman olacağını biliyordu. 17. ayette şöyle diyor: İncir ağaçları tomurcuklanmazsa, asma ağacı üzüm vermezse, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Habakuk, ağaçlarda meyve, tarlalarda ürün olmayacağını, ambarlarda stokların biteceğini söylüyordu. Bütün bunlar Tanrı yargısının bir parçası olarak ortaya çıkacaktı. Yaklaşmakta olan bu çetin yargıya rağmen Habakuk şöyle diyebiliyordu: Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. 18-19. Ayetler. Değerli dostum, Tanrı'nın bizim gücümüz ve sevinç kaynağımız olduğunu sizin de anlamanızı isterim. Tanrı içinde yaşadığımız bu günlerde bizlere barış ve zenginlik vaat etmemiştir. Bugün bize insanlar tarafından birçok vaatler veriliyor. Geçenlerde elime imanlı geçinen bir kuruluşun bir dergisi geçti. Dergide dua yoluyla neler elde edebileceğimizin bir listesini yapmışlardı. Dergi Tanrı'nın sizi zengin yapacağını, size şifa vereceğini ve istediğiniz her şeyi ondan alacağınızı vaat ediyordu. Değerli dostum, Tanrı süper bir Noel Baba değildir. Ama Tanrımız belirgin bir şekilde hareket etmekte, yavaş yavaş tasarılarını gerçekleştirmektedir. Sorunlarınıza bir çözüm istiyorsanız, bu çözümü burada size Habakuk göstermektedir. Bu çözüm basitçe şudur: Tanrı'nın kendisi. Bu kitabın başında Habakuk Tanrı'ya yaklaşıp şöyle demişti: Niye bu şeyleri yapıyorsun? Çevremdeki kötülüklere niçin izin veriyorsun? Niye bütün bu kötülükleri ortadan kaldırmıyorsun? Sonra ne oldu? Tanrı onu alıp gözetleme kulesine götürdü ve yapmakta olduğu şeyleri ona gösterdi. Ve şimdi Habakuk şöyle diyordu: Tanrı'yla iman aracılığıyla yürüyeceğim. Değerli dostum, sorunlarınıza çözüm bugün Tanrı'nın kendisidir. Sizin kim olduğunuzu ve ne tür bir sorunlarınızın bulunduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Tüm sorunlarınızın çözümü Tanrı'dadır. Ona inanıp güvenebilirsiniz. Onun sizin yaşamınıza yönelik bir amacı var ve o bu amacını gerçekleştirmek istemektedir. İsa Mesih'e güvenebilirsiniz. O güvenilirdir. Ona güvendiğiniz zaman onun sizin yaşamınızda neler yapmaya başladığını göreceksiniz. O sizi kendi benzerliğine dönüştürmek, Mesih'e benzer kılmak istemektedir. Onun amacı budur. İncil kitabında haberci Paulus şöyle yazıyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi, öyle ki oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Yine 2. Korintoslular kitabında şöyle diyor. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Evet değerli dostum, Tanrı'nın senin için iyi bir amacı var. Kim olursan ol fark etmez. Başka birinin hayatta sizinkinden daha büyük bir amacı olduğunu söylemek tamamen yanlıştır. Yeryüzünde yaşamış ya da yaşayacak olan diğerleri Tanrı'nın planında ve amacında ne kadar değerli ve önemliyseler siz de o kadar değerli ve önemlisiniz. O sizi İsa Mesih'e benzer kılmak istemektedir. 1. Korintoslar'da şöyle okuyoruz. İlk adam yerden, yani topraktandır. İkinci adam göktendir. Topraktan olan adam nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek göksel olana da öyle benzeyeceğiz. Bizler burada şimdi gerçekten topraktan alınmış olan bedenlerdeyiz. Tanrı bizi insan olarak yarattı ama onun bizim için amaçladığı son sadece bu kadar değildir. Bizler topraktanız, yerseliz ama o bizim göksel olmamızı istemektedir. Onun bizim için olan amacı budur. Evet değerli dostum, bizler yerseliz, topraktanız ama Kutsal Ruh'un bizim için göksel bir amacı vardır. Kutsal Ruh'un amacı bizi Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Bunu yaparken de keski olarak Rabbin disiplinini kullanır. Çünkü Rab sevdiklerini terbiye eder. Çekiş ise Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle bizler de mezmur yazarı gibi cesaretle, ben ise doğrulukla senin yüzünü göreceğim, uyandığım zaman didarına duyacağım diyebiliriz. Evet değerli dostum, bütün sorunlarının çözümü Tanrı'dır. Her çeşit sorununuzu çözecek, sorularınıza yanıt verecek olan O'dur. Her nerede ve kim olursan ol, Tanrı ile ve O'nun sağladığı kurtuluşla sevinebilirsin. Başlangıçta karamsar biri olan Habakuk gibi sen de, beni kurtaran Tanrı'yla sevinçten coşacağım diyebilirsin. Evet, bu kitap karamsarlık ve umutsuzluk sözleriyle açılmıştı. Ama şimdi zafer ve yücelik sözleriyle kapanıyor. Başlangıçta bir soru işaretiyle başlamıştı. Ama şimdi büyük bir zaferi vurgularcasına, büyük bir ünlem işaretiyle son buluyor. Evet, bu güzel sözlerle Habakuk kitabı son buluyor. Sizler ve ben bugün Tanrı'nın bu yüce sözlerinden cesaret alalım dostum. Burada Habakuk kitabının yorumunu bitirdim. Bir sonraki yayınımızda yine eski antlaşmadan Sefanya kitabının yorumuna başlayacağım. Değerli dinleyicilerimiz, yayınlarımızı, yorumlarımızı dinlerken kafanıza takılan soruları ya da anlamadığınız yerler, ayetler olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız.